Ayrım 32, sayfa 380. Tek sahiplik, destanların hayal ettikleri ve mahkumun kalabalığa kendini asla taklit etmemeleri bazının çektiği mümin tiyatro, kalabalığın, cellatların barbarlığı, yargıçların adaletsizliği ile bugün yenik düşmüş ama bir gün galip gelecek olan mahkumların felaketi arasında tercih yapmak zorunda kaldığı tehdit edici bir sahne olmaya yönelmiştir. Pranga mahkumları alayının meydana getirdiği büyük gösteri eski kamuya açık azap çektirmeler geleneğiyle bağlantılıydı. Bu gösteri aynı zamanda o dönem gazetelerinin, popüler gazetelerinin, soytarılarının, bulvar tiyatrolarının verdikleri çoklu suç tasvirleriyle de bağlantılıydı. Suçluları şaşırtıcı bir beceri sahibi olarak suçları içinde yüceltmeye, onlara başrol oynatmaya ve otoritenin temsilcilerini onların iyi gizlenmeyen dalga geçmelerine, takılmalarına, alaylarına teslim etmeye önem veren bir yazar takımı vardır. Halk arasında ün kazanmış bir oyun olan Oberg de Adrets veya Robert McCair'i görmüş olan herkes gözlemlerinin doğruluğunu kolayca kabul edecektir. Bu, cüret ve suçun zaferi yüceltilmesidir. Dürüst kişiler ve kamusal güç baştan sona mistifiye edilmiştir. H.A. Frager, Les Classes Dangerous, 1840 2, sayfa 187-188. Ama homurtuların taşıdığı çarpışma ve mücadelelerle de bağlantılıydı. Onlara sanki simgesel bir çıkış noktası sağlamaktaydı. Yasa tarafından bozguna uğratılan düzensizlik ordusu geri gelmeye ant içmiştir. Düzenin şiddeti tarafından kovulan bu ordu geri döndüğünde özgürleştirici bir altüst oluş getirecektir. Bu külden bu kadar çok kıvılcımın yeniden doğması karşısında dehşete kapıldım. La Dernier, Jürdün Condamme. Azap çektirmeleri her zaman çevrelemiş olan çalkantı, belirgin tehditlerle titreşime geçmektedir. Bu durumda Temmuz Monarşisi'nin zincire vurulmuş mahkum alaylarını 18. yüzyılda azap çektirmelerin kaldırmasını gerektiren aynı nedenlerle ama daha acil kaldırmaya karar vermesi anlaşılır olmaktadır. İnsanları böyle götürmek adetlerimiz arasında yer almamaktadır. Konvoyun geçtiği kentlerde zaten halk üzerinde hiçbir eğitici etkisi olmayan bu iğrenç gösteriden kaçınmak gerekir. Gazet de Tribüne, 19 Temmuz 1836. Demek ki bu kamusal ayinlerle ipleri kopartmak, cezalarda meydana gelen değişimlerin aynını mahkum aktarımlarına da uygulamak ve bu aktarımları da yönetsel ar duygusunun işareti altına almak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan Haziran 1839'da Pranga mahkumları alayının yerine geçmek üzere benimsenen şey bir an için söze edilmiş olan basit üstü açık araba değil de çok titiz bir şekilde yoğrulmuş olan bir makine olmuştur. Yürüyen bir hapishane olarak düşünülmüş bir araba. Panoptikonun hareket eden bir eşdeğerlisi. Ortada yer alan bir koridor onu tüm uzunluğu boyunca ikiye bölmektedir. Her iki yanda tutukluların koridora bakar şekilde oturdukları 6 hücre vardır. Ayaklarına, içlerine yün geçirilmiş ve birbirlerine 18 parmak kalınlığında zincirlerle bağlı olan kelepçe geçirilmektedir. Bacaklar demir dizliklerin içine sokulmaktadır. Mahkum çinko ve meşeden yapılma bir cins huninin üzerinde oturmaktadır. Bu huni yola açılmaktadır. Hücrenin dışa penceresi yoktur. İçi tamamen saç kaplıdır. Yalnızca gene delikli saçtan olan bir vasistas uygun bir hava akımını geçmesine izin vermektedir. Koridor tarafında her hücrenin kapısında iki bölmeli bir kapak bulunmaktadır. Bunlardan biri yiyecekler, parmaklıklı olan diğeri de gözetim içindir. Kapakların açılması ve eğik yönü öylesine bir şekilde birleştirilmiştir ki gardiyanlar mahkumlara sürekli bakmakta ve en küçük sözlerini bile işitmekte ama mahpuslar birbirlerini görebilmek ve duyabilmek için bu deliklerin uçlarına gelmek zorundadır. Gene öyle bir düzenleme yapılmıştır ki aynı araba hiçbir sakıncası olmaksızın aynı anda bir forsa ile basit bir tutukluyu kadınlar ve erkekleri, çocuklar ve yetişkinleri taşıyabilir. Yol ne kadar uzun olursa olsun bunların her biri varacakları yeri birbirlerini fark etmeden ve aralarında konuşmadan götürmektedir. Son olarak köreltilmiş büyük çivileri olan bir sopayla silahlanmış iki gardiyanın sürekli gözetimi, arabanın iş düzenine uygun koskoca bir cezalar sisteminin devreye sokulmasına olanak vermektedir. Kuru ekmek ve suya mahkum etme, parmak kelepçesi, uyumaya yarayan yastıktan mahkum bırakma, iki kolun zincire vurulması, ahlak kitaplarının dışında her tür okuma yasaktı. Yalnızca rahatlığından ve hızından ötürü olsa bile bu makine yapımcısının duyarlılığına şeref katmıştır. Ama liyakati gerçek bir ceza çektirme arabası olmasındadır. Dış etkileri bakımından tamamen Bentham'cı bir mükemmelleştirmedir. sessiz ve karanlık bağrında yalnızca Forsa nakliyesi kelimelerinin yer aldığı bu yürüyen hapishanenin hızlı geçişinde Bentham'ın mahkeme kararlarının uygulanmasında yer almasını istediği bir şey vardır ve bu seyircilerin zihninde şu sinsi ve neşeli yolcuların geçişlerinin görülmesinden daha kurtarıcı ve sürekli bir izlenim bırakmaktadır. İbit 15 Haziran 1837. Bu arabanın iç etkileri de vardır. Daha birkaç gün süren yolculuk esnasında bile bu sırada tutukluların zincirleri bir an için bile açılmamaktadır. Bir islah aygıtı olarak işlev görmektedir. Bu arabanın içinden şaşırtıcı bir şekilde uslanmış olarak çıkılmaktadır. Aslında yalnızca 72 saat süren bu nakliye ahlaki bakımdan mahpus üzerinde uzun süreli etki yapıyor ve benzeyen korkunç bir azaptır. Forsalar buna bizzat tanıklık etmektedir. Hücre arabasında uyunmadığı zaman yalnızca düşünmek mümkündür. Düşüne düşüne sanki yaptığın işten pişmanlık duyuyormuşsun gibi gelmektedir. Görüyor musun? Sonunda kusursuz olacağından korkuyorum ve öyle olmak istemiyorum. Gazette Tribüne 23 Temmuz 1837 Gazette 9 Ağustos'ta arabanın Guingamp yakınlarında devrildiğini aktarmaktadır. Mahkumlar ayaklanmak yerine ortak arabalarını düzeltmek için gardiyanlarına yardım etmişlerdir. Ancak 30 Ekim'de Valence'da bir kaçışı haber vermektedir. Panoptikon tipi arabanın hikayesi küçük bir hikayedir. Ancak zincir alayını yerine geçme biçimi ve bu yer değiştirmenin nedenleri cezai tutuklamanın 80 yıl içinde azap çektirmenin bayrağını devraldığı tüm süreci ortaya koymaktadır. Bireyleri değiştirmek üzere üzerinde düşünülmüş bir teknik olarak hücre arabası bir islahat aygıtıdır. Azap çektirmenin yerine geçen kitlesel bir hapsetme değil de titizlikle eklemleştirilmiş bir disiplin düzeneğidir. En azından ilke olarak. Çünkü hapishane günün gerçeği ve etkileri içinde hemen ceza adaletinin büyük başarısızlığı olarak ilan edilmiştir. Hapsetme tarihi oldukça garip bir şekilde akışı boyunca şu aşamaların birbirlerinin yerine uslu bir şekilde geçecekleri bir kronolojiye boyun eğmemektedir. Tutuklamaya bağlı bir cezalandırma sisteminin yerleşik hale getirilmesi, sonra bunun başarısızlığının kaydedilmesi, daha sonra cezaevi tekniğinin az çok tutarlı tanımına ulaşacak olan ıslahat tasarıları. Bundan sonra bu tasarının uygulanması, son olarak da bu tasarının başarıları veya başarısızlıklarını saptanması. Fiili durumda ise bir uzaktan bakış veya her halükarda bu unsurların farklı bir dağılımı söz konusu olmuştur. Ve bir ıslah tekniği projesi cezai tutukluk ilkesini eşlik ettiğinden hapishaneye ve yöntemlerine ilişkin eleştiri çok erkenden bu aynı 1845 yıllarında ortaya çıkmıştır. Ama bu eleştiri bugün adeta hiçbir değişiklik olmadan tekrarlanan belli sayıda yaklaşık olarak formüller halinde donmuştur. Hapishaneler suçluluk oranını düşürmemektedir. Bunları istedikleri kadar yaygınlaştırsınlar, sayılarını artırsınlar veya dönüştürsünler, suç ve suçlu sayısı sabit kalmakta veya daha da kötüsü artmaktadır. Fransa'da topluma karşı açıkça husumet içinde olanların sayısı 108 bin olarak tahmin edilmektedir. Sahip olunan bastırma araçları şunlardır. Daracı, pranga, 3 zindan, 19 merkez hapishanesi, 86 adalet evi, 362 tutuk evi, 2800 ilçe hapishanesi, jandarma karakollarındaki 2238 nezarethane. Bu olanaklar dizisine rağmen kötülük cüretini sürdürmektedir. Suç sayısı azalmamaktadır. Tekrar suç işleyenlerin sayısı azalacağına artmaktadır. La Fraternite No 10 Şubat 1842 Tutukluluk yasa ihlalini tahrik etmektedir. Hapishaneden çıktıktan sonra buraya geri dönme şansı eskisinden daha fazla olmaktadır. Mahkumların büyük bir bölümünü eski tutuklular oluşturmaktadır. Merkezi hapishanelerden çıkanların %38'i ve forsaların %33'ü yeniden mahkum olmaktadır. Rakam G. de la Rochefoucauld tarafından ceza kanunu ıslahatı tartışmaları sırasında zikredilmiştir. 2 ara 1831 Parlamento Arşivleri C 32 1828 ile 1834 arasında mahkum edilen 35 bin kişiden yaklaşık 7400'ü tekrar suç işleyen kişilerdir. Mahkumların 4.7'de biri. İslahhaneye konulan 100 binden fazla kişiden hemen hemen 35 bini de öyledir. 6'da 1. Toplam olarak 5.8 mahkumdan biri tekrar suç işlemiştir. E Duspetiaus De la Reforme Penitentiaire 1837 Cilt 3 sayfa 276 1831'de tekrar suç işlediği için mahkum edilen 2174 kişiden 350'si eski forsadır. 1682'si merkez hapishanelerinden, 142'si de merkezi hapishanelerle aynı şekilde yönetilen 4 ıslahaneden çıkmadır. İbit ve Temmuz Monarşisi süresince bu duruma konulan teşhis giderek katılaşmaktadır. 1835'te cinayetten mahkum 7220 suçludan 1486'sı, 1839'da 7858'den 1749'u, 1844'te 7195'den 1821'i suçunu tekrarlayan kişilerdir. Loos'taki 980 mahkumdan 570'i ve Melun'de 1088'den 745'i tekrar suç işlemişlerdir. G. Ferus, Death Prisoners, 1850, sayfa 363-367. Buna bağlı olarak hapishaneyi bireyleri özgürlüğe ıslah olmuş olarak yollamak yerine halkın içindeki tehlikeli suçların sayısını artırmaktaydı. Her yıl topluma iade edilen 7000 kişi. Bunlar toplumsal bünyeye yayılan 7000 suç veya yozlaşma ilkesidir. Ve bu gibilerin nüfusunun sürekli arttığı, bunların her tür düzensizlik şansını yakalamaya hazır ve güç denemesi yapmak için toplumu bütün bunalımlara sokmaya yatkın bir şekilde etrafımızda yaşadıkları ve çalkalandıkları düşünecek olursa, böylesine bir gösteri karşısında kayıtsız kalınabilir mi? Beaumont ve Tocqueville, sayfa 22-23. Hapishane suçlu imal etmenin uzağında kalamaz. Bunları tutuklulara yaşattığı hayat tarzıyla üretmektedir. Bu tutuklular ister hücrelerde soyutlansınlar, isterse sonradan işlerine yaramayacak, yararsız bir çalışmaya zorlansınlar, bu onların toplum içindeki hallerinin düşünülmediği anlamına gelmektedir. Bu durum doğa karşıtı, yararsız ve tehlikeli bir hayat yaratmaktadır. Hapishanenin tutukluları eğitmesi istenmektedir, fakat insana yönelik bir eğitim sistemi doğanın isteğine karşı hareket etmek gibi bir amaca sahip olabilir mi? C.H. Lucas 1, sayfa 127 ve 130. Hapishane aynı zamanda tutuklulara şiddetli zorlamalar dayatarak da suçlu imal etmektedir. Hapishane yasaları uygulamaya ve onlara saygı duymayı öğretmeye yöneliktir. Oysa tüm işleyişi yetkinin kötüye kullanılması tarzı üzerinde cereyan etmektedir. Yönetimin keyfiliği, bir mahpusun hissettiği adaletsizlik duygusu onun karakterini ele avuca sığmaz hale getiren nedenlerden biridir. Yasalar tarafından ne hükmedilen, hatta ne de öngörülen azaplara böylece maruz bırakıldığını görünce çevresindeki herkese karşı bildik bir öfke durumuna girmektedir. Otoritenin temsilcilerini yalnızca cellatlar olarak görmektedir. Artık suçlu olduğuna inanmamaktadır. Bizzat adaleti itham etmektedir. F. Bigot, Premanio, Rapport au Conseil General de la Société des Prisons, 1819. Gardiyanların yozlaşmışlıkları, korkuları ve yeteneksizlikleri. 1000 ile 1500 mahkum yalnızca jurnalciliğe, yani bizzat tohumunu attıkları yozlaşmaya dayanarak ancak biraz güvenlik sağlayabilen 30 ila 40 gardiyanın gözetimi altındadır. Kimdir bu gardiyanlar? Terhis olmuş askerler, eğitimsiz, görevleri hakkında bilgisiz kişiler, meslekten suçluları gözetimi altında tutmaktadır. La Fraternite, Mart 1842. Bu koşullarda hiçbir eysel yanı olamayacak cezai bir çalıştırma yoluyla sömürü. Zenci köle ticaretine karşı çıkılmaktadır. Tutuklular da onlar gibi girişimciler tarafından satılmakta ve imalatçılar tarafından alınmakta değil midir? Mahkumlar bu işten bir namus dersi mi almaktadırlar? Bu iğrenç sömürü örnekleri onların ahlakını daha da fazla bozmakta değil midir? Latetier, Ekim 1842, 3. yıl, No. 3'e, birliğe katılma suçundan hapse atılan bir işçi tarafından yazılan metin, aynı gazetenin cezai çalıştırmanın rekabetine karşı kampanya yürüttüğü bir dönemde bu itirazı kaydedebilmiştir. Aynı sayıda başka bir işçinin aynı konudaki mektubu. Ayrıca bakınız, La Fraternite, Mart 1842, 1. yıl, No. 10. Hapishaneler dayanışma içinde, hiyerarşik, gelecekteki suç ortaklıkları için her şeye hazır bir suçlar ortamını mümkün kılmakta, daha da iyisi teşvik etmektedir. Toplum, 20'den fazla üyesi olan ortaklıkları yasaklamaktadır ve onlara ad hoc inşa edilen ve daha da rahatlık sağlasın diye ortak kullanılan atölyelere, avlulara, yatakhanelere, yemekhanelere bölünen merkez hapishanelerinde 200, 500, 1000 mahkumluk birlikleri bizzat kendi kurmaktadır. Ve bunlar tüm Fransa sahtında çoğalmaktadır. Öylesine ki hapishane olan yerde bir de ortaklık olmaktadır. Bunların her biri toplum karşıtı kulüplerdir. Moru, Christophe, De la Moralité et de La Folie Dans, Le Régime, Penitentiaire, 1839, sayfa 7. Ve ilk hapisliğini yaşamakta olan genç suçlunun eğitimi işte bu kulüplerde yapılmaktadır. Onda uyanacak ilk arzu, beceriklilerden, yazarlardan nasıl kurtulacağını öğrenmek olacaktır. İlk ders, toplumu onlara bir düşman olarak belirten hırsızların sıkı mantığının içinden çıkacaktır. İlk kısadan hisse, bizim hapishanelerde baş tacı edilen jurnalcilik olacaktır. Onda uyarılacak ilk tutku, hücrelerde dünyaya gelen ve kalemin adlarını anmayı reddettiği şu canavarlıklarla onun genç doğasını dehşete düşürecektir. Artık onu topluma bağlayan her şeyle bağlarını kopartmıştır. L'Almanach Populaire de la France, 1839, imza D, sayfa 49-56. Fouché, suç kışlalarından söz etmekteydi. Serbest bırakılan mahkumları bekleyen kader, onları kaçınılmaz olarak tekrar suç işlemeye itmektedir. Çünkü polis gözetimi altındadırlar. Çünkü ikamet veya ikamet etmeme zorunluluğuna tabidirler. Gittikleri her yerde göstermek zorunda oldukları ve mahkumiyetlerinin kayıtlı olduğu bir pasaport taşıma zorundadırlar. F. de Barbe, Marbois, Rapport sur l'état des prisons du Calvados, Deleire, La Manche et la Seine inférieure, 1823, sayfa 17. Her şeyle olan bağlarının kopmuş olması, iş bulmanın olanaksızlığı, serserilik, tekrar suç işlemeye iten en sık nedenler olmaktadır. Gazette Tribunal ama aynı zamanda işçi gazeteleri buna dair örnekleri düzenli olarak zikretmektedir. Örneğin, hırsızlıktan mahkum olan Rouen'de gözetim altına konulan, tekrar hırsızlıktan yakalanan ve avukatların savunmayı reddettikleri şu işçi gibi. Bu durumda mahkemede bizzat söz almış, hayat hikayesini anlatmış, hapishaneden çıkıp zorunlu ikamete hüküm giydikten sonra eski yaldız kaplamacılık işini bulamadığını, çünkü eski mahkum olmasından ötürü her yerden kovulduğunu, polisin ona başka bir yerde iş arama izni vermediğini, Rouen'da çakılıp kaldığını ve bu yıpratıcı gözetimlerin sonucu olarak açlıktan ve sefaletten ölecek hale geldiğini açıklamıştır. Belediyenin iş istemiş, mezarlıkta yevmiyesi 14 sou'dan 8 gün istihdam edilmiştir. Ama demektedir, gencim, iştahım yerinde, eskiden libresi 5 sou olan 2 libreden fazla ekmek yerdim, 14 sou'yla nasıl doyabilir, temizlenebilir ve barınabilirim. Umutsuzluğa düşmüştüm, yeniden namuslu biri olmak istiyordum. Gözetim beni yeniden mutsuzluğun içine yuvarladı. Hiçbir şeyden zevk alamaz hale geldim. Bu durumdayken o da sefaret içinde olan Le Maître ile tanıştım. Yaşamak gerekiyordu ve aklımıza çalmak gibi kötü bir fikir geldi. Gazette Tribunal, 3 Aralık 1829, aynı yönde bakınız. Gazette Tribunal, 19 Temmuz 1839, Ruche Populaire, Ağustos 1840, La Fraternité, Temmuz-Ağustos 1847. Son olarak da hapishane tutuklunun ailesini sefahete iterek dolaylı yoldan suçlu imal etmektedir. Aile reisini hapishaneye gönderen aynı mahkeme kararı, anneyi her gün yoksunluğa, çocukları terk edilmeye, ailenin tümünü serserilik ve dilenciliğe sürüklemektedir. İşte suç bu bağlantı içinde kök salma tehdidi taşımaktadır. C.H. Lucas. Bu monoton hapishane eleştirisinin sabit olarak iki yönde yapıldığını kaydetmek gerekir. Hapishanenin fiili durumda ıslah edici olmadığı olgusuna, ceza çektirme tekniğinin burada çok ilkel düzeyde kaldığına yönelik olarak hapishanenin ıslah edici olmak isterken cezalandırma gücünü kaybettiğini. Merkez hapishanelerinin 1839'daki yeniden düzenlenişinin öncesinde ve sonrasında bu kampanya çok canlı olmuştur. Sıkı bir düzenleme, sessizlik, şarap ve tütün yasağı, kantinin küçültülmesi. Bunun arkasından isyanlar gelmiştir. 3 Ekim 1840 tarihli monitör, mahkumların şarap, abeti, her tür nadide yiyeceğe tıkındıklarını ve hapishaneyi, hayatın onlara çoğu zaman reddettiği, bütün hoş şeyleri buldukları rahat bir otel saymaları bir rezalet oluşturmaktaydı. Gerçek cezaevi tekniğinin katılık olduğunu, 1826'da birçok genel meclis sürekli ve etkisi olmayan bir hapsin yerine sürgünün geçirilmesini istemektedirler. Hautes-Alpes Genel Meclisi 1842'de hapishanelerin tıpkı Drôme, Eure-et-Loire, Nivre, Rhône ve Seine-et-Oise'dakiler gibi gerçekten kefaret ödenen yerler haline gelmesini istemiştir. Ve hapishanenin çifte bir ekonomik hata olduğu yönünde doğrudan doğruya örgütlenmesinin işsel maliyetinden ve dolaylı olarak bastıramadığı suçluluğun maliyetinden ötürü. 1839'da merkez hapishaneleri müdürleri arasında yapılan bir ankete göre Embrun'un müdürü, hapishanelerdeki aşırı refah tekrar suç işlenmesinin artmasına çok katkıda bulunuyora benziyor. Eyses müdürü, şimdiki rejim yeteri kadar sert değil ve kesin olan bir şey varsa o da birçok mahkum için hapishanenin cazip bir yer olması ve kendileri için sapık sevinçler bulmalarıdır. Limoges müdürü, merkez hapishanelerinin bugünkü rejimi bunların aslında suçlarını tekrarlayanlar için yatılı bir okul gibi olmalarından ötürü hiç de bastırıcı değildir. KRŞ, Moro, Kristop, Polemix, Penitentiaries, 1840, sayfa 86. 1974 Temmuz'unda cezaevi sendikaları sorumluları tarafından hapishanelerdeki liberizasyon çalışmalarının sonuçlarına ilişkin olarak yapılan açıklamalara karşı. Öte yandan bu eleştirilere verilen cevap hep aynı olmuştur. Cezaevi tekniklerinin sürekli başarısızlıklarını onarmanın yegane yolu olarak bunların sürekli tekrarlanması, ıslaha yönelik tasarının hayata geçirilme olanaksızlığı karşısında bu tasarıyı bu olanaksızlığı aşmanın yegane yolu olarak gerçekleştirmeye çalışmak.